Ayrım 30.
Buna rağmen girişilen uygulama kaybedilen ilk 8 yılın zararlarını büyük ölçüde telafi etmiştir. Bugün Türkiye çok daha iyi durumda olabilir ve içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza sürüklenmeyebilirdi. Fakat 1. Yukarıda da belirttiğimiz üzere emperyalizme ve kapitalizme karşı olan Anadolu ihtilali, halkçı ve devletçi karakterini zaferden hemen sonra unutmuş ve liberal ekonomiye dönmüştür. Bu dönemde tıpkı İttihatçıların yaptıkları gibi bir milli burjuva yetiştirme gayreti içine düşülmüş, ancak bazı kimselerin zengin olması sağlanmıştır. Bizzat Atatürk'ün kendi adına çiftlik yapması ve bira fabrikası kurması bu çabanın tipik örneğidir. 2. Daha önce devletçilik kısıtlı bir anlamda kabul edilmiş ve antitezini beraber geliştirmiştir. 3. Devletçilik gerçek bir halkçılık anlayışına uygun inançta ve biçimde yürütülmemiştir. 4. Özel teşebbüsün korunması formülüyle bilerek ve bilmeyerek devlet teşebbüsleri özel sektörü istismar ettirilmiştir. Sonra da bu gerçek özel sektörün yaratıcı zekası ve devletçiliğin başarısızlığı hükmünü ispatlamakta kullanılmıştır. 5. Devletçiliği başarıyla yürütecek eğitilmiş bir kadro yetiştirilmemiştir. Yalnız teknik eleman yetiştirmekle devletçiliğin başarıya ulaşacağı kanısı devletçi görüşün en büyük yanlışı olmuştur. Nitekim devletin yetiştirdiği ve devlet teşebbüslerini ellerinde teslim ettiği teknik elemanların iş başında veya ayrıldıktan sonra özel sektöre hizmet ettikleri hakkında yüzlerce örnek verilebilir. Halkçılık ilkesi üzerinde daha çok önemli durulması gereken bir konudur. Bundan dolayı önce halkçılık fikrinin kaynağını kısaca belirtmek istiyoruz. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna hakim olan temel görüşün halkçı olduğuna 3. bölümde değinmiş ve bu hususla ilgili meclis görüşmelerini vermiştik. Halkçılığın 1. Büyük Millet Meclisi'nce temel görüş olarak benimsenmesinde iki etken vardır. Rus ihtilali ve İttihatçılar. Ziya Gökalp'in ta Selanik'ten beri 1910 geliştirmeye çalıştığı milliyetçilik anlayışında pek belirli bir şekilde olmasa bile az çok halkçı bir renk görülmektedir. Ziya Gökalp'in bir yandan iç politikaya, bir yandan savaş olaylarına paralel olarak yürüttüğü milliyetçilik anlayışı çeşitli safhalardan geçerek sonunda dünya olaylarından da etkilenmek suretiyle yeni bir anlam kazanmaya başlamıştır. 1. Dünya Harbi sona yaklaşmış, Rusya'da ihtilal patlamış, ittifak grubunun yenilgisi iyice belli olmuştur. İşte bu sırada Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki Merkezi Umumiyesi'nde milliyetçilik teorisini halkçılıkla birleştiren yeni bir anlayışı savunduğunu görürüz. Ziya Gökalp, Milliyetçilik ve Beynel Milliyetçilik başlıklı bir makalesinde şöyle demektedir. Çünkü yaptığımız incelemeler, sosyal evrimin çeşitli safhalarında daima halkçılıkla milliyetçiliğin beraber bulunduğunu, halka kıymet verilmediği zamanlarda milliyete de kıymet verilmediğini, aksine halk kuvvetlerince milliyet fikrinin de aynı nispetle kuvvetlendiğini gösterdi. Demek ki halkçılıkla milliyetçilik arasında hiçbir tezat yoktur. Dipnot, Yeni Mecmua, Sayı 35, 14 Mart 1918. Gökalp'in açtığı izden yürüyen, onun koyduğu ilkeler ve görüşlere göre aynı dergide makaleler yazan Tekin Alp, Muiz Cohen de bir sayı ara ile çıkan makalesinin başına Ziya Gökalp'in şu sözünü almıştı. Dünya harbi sona ereceği zaman insaniyete iki kıymetli hediye verecektir ki bunlardan biri hakiki halkçılık, diğeri hakiki milliyetçiliktir. Halkçılık görüşü milli mücadeleden önce ortaya atılıp üzerinde birçok söz edildiği halde halkçılığın politik, ekonomik ve sosyal yönleriyle doğru ve tam bir izahı yapılmamıştır. Nitekim bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'nın da halkçılığı daha çok politik yönüyle aldığını ve halkçılık yani milleti bizzat kendi mukadderatına hakim kılması esası tarzında bir tarife gittiğini görmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk programında ise halkçılık görüşünü şöyle belirtmiştir. Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden ve hakimiyetin devletin vatandaşa ve vatandaşın devlete karşı olan vazifelerini tamamıyla yerine getirmek için kullanılması partinin başlıca prensiplerindendir. Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaati imtiyaz tanımayan yurttaşları halktan ve halkçı olarak kabul ederiz. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil, fakat ferdi ve sosyal hayat için iş bölümü bakımından türlü hizmetlere ayrılmış bir cemaat saymak esas prensiplerimizdendir. Çiftçiler, sanat sahipleri, sanayiciler, tüccarlar ve memurlar Türk milli varlığının başlıca çalışma unsurlarıdır. Bunların birinin çalışması, öbürünün ve hepsinin hayatı ve refahı için bir mecburiyettir. Partimizin bu prensiple göz önünde tuttuğu gaye, sınıf kavgaları yerine sosyal düzen ve dayanışmayı elde etmek ve menfaatler arasında birbirlerine zıt olmayacak surette ahenk koymaktır. Menfaatler, liyakat ve faaliyet derecesine göre olur. Bütün bunlardan ve bugüne kadar süren halkçılık anlayış ve uygulamasından şu sonuçları çıkarmak mümkündür. 1. Halk ve millet kavramları birbirine karıştırılmıştır. 2. Türk toplumunda sınıf farklılaşmasının ve sınıf şuurunun yeteri kadar belirmemiş olmasından yanlış bir inanışa kapılarak sınıfların varlığı reddedilmiştir. 3. Sınıflar arası menfaat uyuşmazlığının azaltılması ve karşılıklı menfaatlerin dengede tutulması yerine bu uyuşmazlığın tamamen kaldırılacağı gibi bir hayali amaç güdülmüştür. 4. Bir takım hukuki formüllerle halkçılığın gerçekleşeceği inancına varılmıştır. Bu inanışla fertler, aileler ve sınıflardan herhangi birine imtiyaz tanınmamanın ve imtiyazsız toplum yaratmanın sağlandığı kabul edilmiştir. Köylü Efendimiz'in sözüyle çelişmeye düşülmüştür. 5. Halkın zararını işleyen kurumların sökülüp atılmasına gereği kadar değer verilmemiştir. 6. Halkçılık daha çok politik yönüyle değerlendirilmeye çalışılmış, ekonomik ve sosyal yönleri ihmal edilerek bu açıdan gerekli çaba gösterilmemiştir. Aşar vergisinin kaldırılması yeter sayılmıştır. 7. Halkçılık gerçek anlamıyla idrak edilemediği için laikçilik, devletçilik, devrimcilik ve milliyetçilik ilkeleri kısır bir anlayışla uygulanmıştır. Yeni rejimin bütün zaaflarını bir noktada toplamak gerekirse diyebiliriz ki rejim gerçek anlamda halkçı olamamıştır. Belki de en büyük yanlışlık halk ile milletin, halkçılık ile milliyetçiliğin birbirlerine karıştırılmasından geliyordu. Halbuki yeni Türkiye'de milliyetçilik bu üç akımın reddi anlamında kabul edilmişti. Ümmetçilik, Turancılık ve Beynel Milelcilik. Bir başka yanlışlık da devrimcilik ilkesinin elde edileni korumak anlamına alınması olmuştur. B. Yeni rejim ve rejim kadrosu. Bu kitabın ön sözünde yeni Türkiye'nin kuruluşu sırasında nelerin eksik kaldığını, nelerin yanlış konulduğunu bulabilirsek büyük bir kurtuluş hamlesinin hemen arkasından niçin ve nerelerde takılıp kaldığımızı belirlemiş olacağız demiştik. Bir önceki kısımda bu tıkanıklığın fikir yönü ilgili nedenlerini az çok ortaya koymuş olduğumuzu sanıyoruz. Şimdi aynı ölçüde önemli bir başka konuya eğilmek gerekiyor. Anadolu İhtilali hızını ve gücünü bir süre sonra niçin yitirmiştir? İnancımıza göre bu sorunun cevabı şu gerçekte aranmalıdır. Anadolu İhtilali yeteri kadar bir tasfiye yapamamış ve ihtilal kadrosu bir rejim kadrosu haline gelememiştir. Rejimin duraklamadan yürütülebilmesi her şeyden önce devrimci bir rejim kadrosunun yetiştirilmesiyle mümkün olabilirdi. Atatürk 1938'de öldü. Aradan bir nesil boyu zaman geçmiş bulunuyor. Buna rağmen Atatürk rejiminin halkçı, devletçi ve laik yönleriyle yeni ileri bir aşamaya ulaştığını söylemek aşırı bir iyimserlik olur. Yeni rejime yeni kadro gereği şüphesiz Atatürk'ün dikkatinden kaçmış değildir. Nitekim zaferden sonra geniş çapta bir tasfiyeye giriştiğini görmekteyiz. Fakat aşağıda belirtmeye çalışacağımız etkiler yüzünden hem bu tasfiye hedefine ulaşamamış hem de kastettiğimiz anlamda bir kadroya gidilememiştir. Milli mücadele döneminde misak-ı milli ekseni etrafında kurulan koalisyon, yeni bir devlet kuruluşuna yönelen oluşumun yarattığı anlaşmazlıklar sebebiyle bozulmaya mahkumdu. 1. Büyük Millet Meclisi'ndeki gruplaşma, 1. ve 2. gruplar, milli mücadele kadrosunun bölüneceğini ve gelecekteki sert çatışmayı belli etmiş bulunuyordu. Bu durum, tasfiye hareketinin zaferin hemen arkasından başlamasını zorunlu kıldı. Önce 1. Meclis'in kendisini feshetmesi ve seçimlerin yenilenmesi 1 Nisan 1923 sağlandı. Mustafa Kemal Paşa, halkçılık esasına dayanan ve Halk Partisi adıyla siyasi bir parti kurmak niyetinde olduğunu daha önce 6 Aralık 1922 açıklamıştı. Dipnot, Hakimiyet-i Milliye Yeni Gün ve Öğüt gazeteleri muhabirlerine verdiği demeç, Atatürk Söylev ve Demeçleri, Cilt 2, Sayfa 46. Müdafaa Hukuk Grubu'nu 1. grup parti haline sokacak ve 2. grubu seçimlerde tasfiye edecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın 9 umdelik bir seçim beyannamesiyle 8 Nisan'da açtığı seçim kampanyası bir hayli sert geçti. 11 Ağustos 1923 günü toplanan 2. Büyük Millet Meclisi'ne 2. gruptan hemen hiç kimse girememişti. Bu sonuç tasfiyenin ilk adımıydı. İkinci adım daha sert atılacak ve İttihatçıları hedef güdecekti. Mustafa Kemal Paşa bu hususta Anadolu Ajansı muhabirine 14 Nisan 1923'te verdiği aşağıdaki demeçte gerekli uyarmayı yapmış ve şöyle demişti. İttihat ve Terakki Fırkası adına işbirliği için hiçbir teklif almadım. Esasen bugün kimse İttihat ve Terakki Cemiyeti veya Fırkası adına hareket etmek selahiyetine sahip değildir ki böyle ve bu nama müracaat söz konusu olsun. Çünkü herkesçe bilindiği üzere mezkur cemiyet mütarekenin Mondros ertesinde o vakitki İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nin davetiyle merhum Talat Paşa'nın başkanlığında yapılan kongre kararı ile Teceddüt Fırkası'nı inkılap etmiş ve bütün hukuk ve mallarını adı geçen fırkaya devrederek İttihat ve Terakki namının tarihe terk edildiğini ilan etmişti. Vaktiyle birçoğumuz o cemiyetin kurucusu ve üyesi bulunuyorduk. son kongresi kararıyla tarihe intikal eden bu cemiyetin mensuplarıyla bilahare teşekkül eden teceddüt, fırkası mensuplarının hepsi büyük milletimizin yüce azminden doğan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne iştirak veya iltihak etmiş ve bu cemiyetin programını kabul etmiştir. Dipnot, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 3 sayfa 62. İkinci Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı ilk günlerde Halk Partisi'nin kuruluş hazırlıklarına da girişilmiş ve bütün milletvekilleri 9 Eylül 1923 günü resmen kurulan bu partinin kadrosuna dahil olmuşlardır. Ancak sağlanan bu birlikte geçiciydi. Bir kısım iddiaçı milletvekilleri ve bazı büyük kumandanlar Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına geçmek üzere hazırlanmaktaydılar. Bu hazırlık döneminde önce orduda bir tasfiyeye gidildi ve hemen arkasından Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kuruldu. 1. Ordu Müfettişi Kazım Karabekir Paşa'nın 26 Ekim 1924 günü, 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa'nın 30 Ekim 1924 günü askerlikten istifa etmeleri üzerine 30 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda milletvekili olan kumandanlara iki görevden birini seçmelerini bildirdi. Güvendiği kumandanlara özel olarak orduda kalmaları tavsiyesinde bulundu. Böylece Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile 4 kolordu kumandanı İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili ve Fahrettin Paşalar orduda kalmış, 3 ordu müfettişi Karabekir, Cebesoy ve Cevat Çobanlı Paşalar ile 1 kolordu kumandanı Cafer Tayyar Paşa askerlikten ayrılarak politikayı seçmiş oldular. Dipnot, Cevat Paşa kısa bir süre sonra pişman olmuş ve bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa kendisinin tekrar orduya dönmesini sağlayarak askeri şuraya tayin ettirmiştir. Bir hafta kadar sonra 9 Kasım 1924 Doktor Adnan Adıvar, Rauf Orbay, İsmail Can Bolat, Halit, Feridun Fikri, Sabit Sağıroğlu, Halis Turgut, Faik Beyler ile Refet ve Rüştü Paşalar Halk Partisi'nden istifa ettiler. 17 Kasım'da da Kazım Karabekir Paşa'nın başkanlığında eski İttihatçılardan müteşekkil Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kuruldu. Partinin kurulmasından 3 ay sonra 11 Şubat 1925 Şeyh Said İsyanı başladı. 4 Mart 1925'te Takrir-i Sukun Kanunu yürürlüğe konuldu. 5 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatıldı. Olaylar birbiri ardından gelişiyordu. Nihayet 15 Haziran 1926'da İzmir'de Atatürk'e karşı düzenlenen bir suikast meydana çıktı. Suikast davasını görmek üzere kurulan İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi mensuplarından aşağıda isimleri yazılı 28 milletvekilinin tevkifine karar verdi. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Sabit Bey, Halet Bey, Halis Turgut Bey, Feridun Fikri Bey, İhsan Bey, Muhtar Bey, Şükrü Bey, Münir Hüsrev Bey, Rahmi Bey, Hazım Bey, Besim Bey, Kamil Bey, Faik Bey, Abidin Bey, Zeki Bey, Bekir Sami Bey, Arif Bey, Mustafa Bey, Necati Bey, Osman Nuri Bey, Rüştü Paşa, İsmail Can Bolat Bey, Rauf Bey, Adnan Bey. İzmir'de faaliyete geçen ve sonra Ankara'ya intikal eden İstiklal Mahkemesi yalnız suikast tertipçilerini değil, aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin davasını da görmüştür. Bu İttihat ve Terakki'nin kesin şekilde tasfiyesi demekti. İzmir'deki muhakemede savcı Necip Bey iddiasını yaparken İttihat ve Terakki'yi şöyle suçlamıştı. İttihat ve Terakki memleketin anahtarlarını teslim aldığı zaman Türkiye'nin hudutları Saraybosna'dan Hint Denizi'ne kadar devam ediyordu. İttihat ve Terakki'nin elinden düşürdüğü altın anahtarı biz aldığımız zaman hükümet merkezi işgal edilmiş, memleketin en güzel kısımları yer yer düşman işgal ve süngüleri altında kalmış bir hal ve durumda bulunuyordu. Acaba İttihat ve Terakki'nin şu genel manzarası tarih huzurunda nasıl muhakeme edilir? Dünya Harbi'nin devam ettiği sıralarda memleketin uğramış olduğu facialardan bahsetmek istemiyorum. Mağlubiyet kaçınılmazdı. Esasen Almanlar Marne'da yenildikten sonra harbin kaderi genel hatlarıyla belirmişti. Harbe girdik, mağlup olacaktık. Fakat daha az zararla, daha az kayıplarla. Yüzbinlerce vatan evladından, çoğu düşman kurşunlarından çok sefaletten ölmüştür. İttihat ve Terakki tarih huzurunda bununla mı iftihar eder? İstiklal Mahkemesi'nin Ankara'da verdiği kararda ise İttihat ve Terakki şu satırlarla mahkum ediliyordu. Dünya Harbi'nin kaçakları, memlekette milli direniş eğilimini sezdikleri andan itibaren Berlin'den başlayarak Moskova veya Batum'da devam eden teşebbüsleriyle kötü idare ve korkunç bir hezimetle perişan ettikleri memleketi tekrar pencereleri altına almaya çalışmışlardır. Milli şeref ve milli zafer hürmetine bütün siyasi suçlar affedilmiştir. Davacı bütün millet ve şahidi bütün dünya olan genel harp felaketlerinin sorumluları da bu arada affedilmişlerdir. Harpten sonra milli kurtuluş mücadelesi devam ederken yabancı ülkelerde millete, memlekete zararlı entrikalar çevirenler de afta, hoşgörüye, iyiliğe uğramışlardır. Hal böyleyken bunlardan bir kısmı açtıkları hainlik macerasına yeni ve gizli istikametler vererek kötü ve adi maksatlarına doğru yürümekten çekinmemişlerdir. Bu sert ve kesin hükümden ayrı şöyle deniliyordu. Meşrutiyet öncesindeki Serez'le Cumhuriyet'in başkenti Ankara bir tutulamazdı. Bu zihniyetin sahipleri yazıları hoşa gitmediği için köprü başında öldürülüveren bir Ahmet Samim'le bir Mustafa Kemal'i ayırt etmekten acizdirler. Dipnot, Mekki Said Esen, Milliyet Gazetesi'nin 19 Mart 1964 günlü sayısı Atatürk'ü öldürmek istemişlerdi başlıklı seri yazısı. İstiklal Mahkemesi İzmir ve Ankara'da gördüğü bu davaya hatırı sayılır bütün iddiaçıları dahil etmiş ve birçok ünlü kişileri idama mahkum eylemiştir. Tasfiyenin şiddetini canlandırabilmek için idam mahkumlarından bazılarını hatırlamakta fayda vardır. İzmir Milletvekili Şükrü Bey, Saruhan Milletvekili Abidin Bey, Eskişehir Milletvekili Arif Bey, Sivas Milletvekili Halis Turgut Bey, İstanbul Milletvekili İsmail Can Bolat Bey, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, Eski Lazistan Milletvekili Ziya Hurşit Bey, Eski Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Bey, Eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey, Ünlü Kara Kemal Bey, Eski Maliye Nazırı Cavit Bey, Doktor Nazım Bey, İttihat ve Terakki Katibi mesullerinden Nail Bey, Eski Ardahan Milletvekili Hilmi Bey. Görülüyor ki Mustafa Kemal Paşa, ikinci grubun Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin ve iddiaçıların tasfiyesinde oldukça radikal davranmıştır. Ancak seçtiği çalışma ekibindeki en ileri unsurların bu ölçüde radikal olmadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim yeni rejimin ikinci adamı olan İsmet Paşa da böyledir. CHP'nin 40. kuruluş yılı vesilesiyle Ulus Gazetesi'ne yazdığı bir makalede İsmet Paşa konumuzla ilgili olarak çok dikkate değer sözler söylemiştir. İsmet Paşa'ya göre Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ikinci grubun devamı sayılabilir ve az çok kendi kendine teşekkül etmiştir. İsmet Paşa'nın bu husustaki fikirlerini daha iyi anlamak için şu satırlara dikkat etmek gerekir. BM meclisindeki tek parti, geçimsizlik, beraber çalışma imkansız kıldığı sanılarak tabi ve suni gayretlerle bir ayrılmaya ve bölünmeye gitmiştir. Bu suretle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş oldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası önemli fikir ve görüş ayrılıklarından değil, geçimsizlikten doğmuştur ve bu geçimsizlik beraber çalışmayı imkansız kılacak kadar büyük değildir. Bu partiyi kuranlar kendiliklerinden teşebbüse geçmediler, biraz da bu yola itildiler. İşte İsmet Paşa'nın bize söylemek istedikleri yine aynı yazısında İsmet Paşa şöyle diyor. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin programında bulunan milli ve dini geleneklere sadakat sözü büyük reformlar ve inkılaplar yoluna girmiş olan Atatürk idaresi ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı muhafazakar bir zihniyetin ifadesi sayılmıştır. Aslında bu iddia her büyük reformun karşısında tabi ve meşru olan muhafazakar cereyanı temsil eder masum bir iddia görülebilirdi. Kaldı ki Terakkiperver Cumhuriyet Partisi bir muhafazakar cereyanı temsil ettiğini hiçbir zaman söylememiştir. Kaydedilmeye layıktır ki Terakkiperver fırkının başında bulunanların büyük kısmı mazileri ve zihniyetleri itibariyle ileri fikirli ve istihatçı insanlardı. Dipnot, 9 Eylül 1963 günlü Ulus Gazetesi. Bu satırlardan İsmet Paşa'nın sert bir tasfiyeye taraftar olmadığını ve bütün fikirleri bir arada yaşatarak yeni rejimi yerleştirmenin mümkün bulunduğu inancını taşıdığını anlıyoruz. Daha ilginci İsmet Paşa'nın hem büyük reformları hem de muhafazakar cereyanı meşru görmesidir. Statükocu akımı meşru tanıyarak büyük reformlarla yeni bir rejim kurmayı mümkün sayan bir görüş, rejim ve kadro meselesine elbette değişik bir açıdan bakacaktı. Bu itibarla Atatürk'ün kadroya gidemeyişinde en yakın çalışma arkadaşının etkisi olabileceğini de hesaba katmak gerekir. Anadolu İhtilali yeteri kadar bir tasfiye yapamamıştır. O kadar ki milli mücadele süresince ihtilale karşı çıkan, hatta düşmanlarla işbirliği yaparak vatan hiyanetinde bulunan nice kimse zaferden sonra unutulup gitti. Lozan Antlaşması'na bağlı genel af protokolü ile yalnız 150 kişinin af dışı tutulması yeter görülmüştü. 7 Ocak 1924 tarih ve 81 sayılı resmi gazetede ilan edilen kararnamede isimleri bulunan 150 kişiden yurt dışında olanların Türkiye'ye girmeleri yasaklanmış ve o tarihte Türkiye'de bulunanlar memleket dışına çıkarılmışlardır. 150'lik liste incelenince insanın aklına hemen şu soru geliyor, hepsi bu kadar mıydı? Sonra listede öyle isimler var ki gerçek bir seçme yapılsa bunlara sıra mı gelirdi? Şüphesiz hepsi bu cezayı hak etmişti. Fakat listenin son kısmında isimleri yer alan 30-40 köylüden önce mahkum edilecek kimse yok muydu? Vardı. Binlerce insan vardı. Ama bunlar yeni rejimde hiçbir hesap vermeden namuslu insanların arasına karışıp kaynadılar. İdare kadrolarına, memuriyetlere adam alırken ilk zamanlar bir derece dikkatli davranmaya çalışıldığını da bir iyi niyet işareti olarak kaydetmek isteriz. Buna rağmen eski durumlarını ihya edemeyenler, ki bunlar pek azdır, şu görüşü savunuyorlardı. Anadolu İnkılabı'nın da hükümetimizi bir tasfiye siyasetine sevk etmesinden tabii bir şey olamazdı. Nitekim bu hesap siyasi konuşmalarda bile esas teşkil etmiş ve Lozan Muahedenamesiyle aleme ilan edilmiştir. Hakiki tasfiye budur. Bunun dışında memleketteki türlü insan yoktur. Dipnot, eski büyükelçilerden Galip Kemali Söylemezoğlu'nun Falih Rıfkı Atay'a cevap olmak üzere 5 Nisan 1924 günü akşamda yayınlanan yazısından. Bu görüşe göre 150 kişinin memleketten atılması gerçek tasfiyedir ve bunların dışında suçlu yoktur. Halbuki o günlerde devrimciler böyle düşünmüyorlardı. Devrimcilerin düşüncesini 15 Şubat 1924 günü akşam gazetesinde yayınlanan makalesinde Falih Rıfkı Atay şöyle belirtmekteydi. İhtilalin siyasi şerefi askeri şerefine yakındır. İhtilal silahı ve siyaseti, kılıcı ve zekası ile muzaffer olmuştur. Fakat ihtilal vatanı askerle müdafaa etmek için nasıl Babali geleneklerinden kurtulmuş bir zihniyetle hareket ettiyse siyaset içinde öyle olmuştur. Ve yeni devletin siyasi faaliyetine de ancak o ruh hakim olmalıdır. Babali hiçbir yerde işimize yaramaz, ne içeride ne dışarıda. İsmet Paşa Babali insanlarının hakkı müktesebini, saklı haklarını tanımamakta haklıdır. Fakat bu düşüncenin tatbikatta pek az değer bulduğunu Falih Rıfkı Atay yine aynı yazısında farkında olmadan şöyle itiraf etmektedir. Garip bir hikaye nakledeyim. İhtilale karşı vaktiyle dürüst hareket etmeyen bir zata arzusu üzerine Ankara'da büyük bir memuriyet verdiler. Bu zat ne yaptı bilir misiniz? Hem ben büyükelçiyim diye teklifi reddetti, hem de gazetelerde hariciye vekaletini terzil etmeye çalıştı. Bu ilk heyecan yıllarında hiç değilse bazı devrimcilerin köklü bir tasfiye ihtiyacını duydukları gerçektir. Böyle bir tasfiyenin hangi ölçüler içinde tahayyül edildiğini yine Falih Rıfkı Atay'ın kaleminden okuyalım. Akşam gazetesi 31 Mart 1924. 324 inkılabını bir ayıklama devri takip etti. Fakat gevşek, tereddütlü ve ham politikacılar yüzünden iflasa gitmiştir. Ne devlet teşkilatında ne de kadrolarda islahat yapabildik. Hatta binlerce gayrı memnun halk etmek karşılığında memur adedini bile azaltmadık. O zamanki kargaşalık en gençlerimizin bile hatırındadır. Anadolu İnkılabı da bizi bir tasfiye siyasetine sevk etti. Ordu İstanbul'a girdiği zaman Ankara eski devletin bütün müesseselerine karşı dürüst ve açık bir tavır takındı. Bir sabah küçük büyük bütün memurlar nezaret binalarını kapalı buldular. Ankara hiç telaş etmeyerek bu büyük kalabalık arasından yeni bir memur sınıfı seçmek usulünü tercih etti. Çeşitli cumhuriyet dairelerinin teferruata bu büyük fırsattan ne kadar istifade ettiklerini bilemiyoruz. Yalnız şurası gerçektir ki böyle radikal bir hareketle yeni devleti saray ve babali havası içinde çürütmek tehlikesi bertaraf edilmiştir. Vezirler ve hakkı müktesepleri, sefirler ve hakkı müktesepleri, nazırlar ve hakkı müktesepleri kalmamıştır. Cumhuriyet kafası kafasına, ruhu ruhuna uymayan Saltanat-ı Osmaniye enkazının Ankara'da geri dönmesi ihtimalinden kurtuldu. Ancak cumhuriyeti kurmak için tasfiyesi zaruri müesseseler sade hükümet daireleri değildi. Her şubede ve bizzat serbest hayatla yakın ve uzak mazinin birçok kötülükleriyle mücadele etmek, Anadolu İnkılabı ile gerçekten bir şey değişmiş olduğunu hissettirmek mecburiyetindeyiz.